Merhaba değerli, gerçeğin soğukluğundansa fısıltının sıcaklığını bir şekilde kananlar ve etkileşim çarkının içinde kendi sesini arayanlar, kısaca dedikodu sevenler. Trenden Bildiriyorum'un 139. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tren yollarda, hatta böyle küçük duraksamalarda, şu anda bir durmaya böyle durmamaya falan arada böyle bir karışıklığa doğru gidiyoruz ama neyse, yani yolumuza devam ediyoruz. Ama Ankara Ekspresi ile birlikte İstanbul'a doğru yolculuğumuz devam ediyor ve bir noktada aslında o koşturmaca içerisinde her zaman bahsettiğim gibi küçük bir sessizlik, kendi başınalık, kendi halimdelik içeren bu kompartmanımda yine sizlerleyim. Bugün bu sessizlik ya da kendi başınalıktan falan bahsediyorum ama aslında tam tersi bir konuyla geldim, gürültüyle de. Yani aslında daha çok gürültü de demeyelim de yapılandırılmış bir gürültüye, dedikoduya değineceğiz. Ama tabii ki de bu dedikodu dediğimiz şey mahalle arasındaki o bahsettiğimiz dedikodu gibi de değil de birazcık aslında onun matematikle ya da biraz bilimle iç içe geçmiş hali. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Yazarımız Sam Vazegi, kendisi meseleyi sadece bir sosyolog gibi ele almamış. Dediğim gibi matematiksel olarak ele alıyor, mühendis gibi değerlendiriyor ve buna özel 32 dakika okumalı, yani 32 dakika sürecek bir okuma, o kadar uzunlukta bir yazı yazıyor işte, neyse yani. Şimdi dönüyorum yazımıza, yazımızın başlığına ve yavaştan da bölümümüze giriş yapalım. Yazımızın başlığı How Whispers Become Systems: The Mathematics of Gossip. Yani fısıltılar nasıl sistemlere dönüşür? Dedikodunun matematiği başlıklı bu harika yazıda ağzımızdan çıkan o ufak bir söylentinin ağlar içinde nasıl yayıldığını, şekil değiştirdiğini ve bu işin matematiğini ve beraberinde de yapay zeka ile algoritmalar tarafından nasıl devasa bir silaha dönüştürüldüğünü anlatıyor yazar. Ve bizler daha önce 31. bölümde insanın böyle bir şekilde o sıcak, iyileştirici ve saf gücüne, bir arada olmanın güzelliğine, kocaman sarılmanın anlamına uzun uzun değinmiştik. Tamam, okey, çok güzel, ancak yazar bu yazıda insanların bir araya gelmesinin güzelliğini kutsadığımız o anlara biraz aksi bir yaklaşım getirmiş ve bizi böyle birazcık tokatlamış diyelim yani. Zıt bir noktada farklı bir yaklaşımla kafamızı da açacak bir gündemle gelmiş. Dedikoduyu şöyle etraflıca inceleyip deşip bir şekilde keyifle ele alalım ve bunun üzerine geniş bir sohbette bulunalım. İlk olarak bir türü şekillendiren fısıltı ve stratejik sessizliğin kaybı diyeceğiz. Yazarımız makalesine dedikodunun insanlık tarihindeki yerini çok çarpıcı da olan bir antropolojik tespitle açarak aslında başlamış ve şöyle söylüyor. Homo sapiens gezegeni diğer hayvanlardan daha hızlı hareket ettiği için değil, daha esnek, daha büyük ölçekte ve çok daha iyi koordine olabildiği için fethetti diyor. Devamında insanlara özgü bu karmaşık koordinasyon yeteneği, sosyal anlayışın dinamik bir şekilde akmasına dayanır. İttifakların nasıl kurulduğu, kimin güvene ihanet ettiği, kimin cömert ya da zalim davrandığı, bunlar insanlık tarihi boyunca dedikodu, ahlaki söylemlerde ve kibar toplumda her ne kadar kötü bir şöhrete sahip olsa da antropolojik açıdan kolektif iletişiminizin evrimsel olarak en önemli biçimlerinden biridir diyor. Biraz böyle laf kalabalığı yapmış gibi ama toparlarsak kültürler ve çağlar boyunca bu kadar kolay varlığını sürdürür çünkü sürekli tekrar eden bir sosyal ihtiyaca cevap verir diyor dedikodu için yazar. Sapiens'i sapiens yapan şey kas gücü değil. Kimin kiminle ne yaptığı, kime güvenebilirlik vesaire, bu tarz şeyler. Buna dair bilginin fısıltıyla yayılması olduğunu söylüyor. Dedikoduyu sadece ahlaki bir zayıflık olarak görmek işin aslında kolayına kaçmak. Aslında dedikodu dediğimiz şey kalabalıklaşan gruplarda güvenin ölçeğini büyütme aracıdır diyebiliriz. Tabii bu noktada bugün geldiğimizde günümüze baktığımızda daha doğrusu biraz daha tehlikeli bir boyutta ya da sıkıntılı, olumsuz bazı şeylere sebep olan bir durumda. Bunu da göz ardı etmiyorum tabii ki. Ancak yazarın dedikodunun matematiği diyerek ele aldığı, anlattığı bu fısıltı ağlarını okuyunca biraz daha sizin de bakışınız daha başka bir boyuta doğru gidiyor diyebilirim. Bununla beraber bir yandan da aslında bizim 130. bölümde bahsettiğimiz bir nokta vardı. Onunla da güzel bir ilişki kuruluyor. Yani az bilmek çok konuşmaktır aslında gibi bir şöyle hani az bilen çok konuşur. Jude Brewer'ın işte bahsettiği eğer bir şeyi az biliyorsanız bunun üzerine çok daha konuşup orada daha başka bir şekilde bir algı oluşturmaya çalışırsınız falan filan. Bununla da bir bağ kuruyorsunuz. Güzel, keyifli giden bir yolculuk oluyor diyebilirim. Şimdi bir ofiste, bir şirkette veya toplumda bilgi akışı ne kadar azsa fısıltılar o kadar çoktur. Bunu unutmayalım. Bunu cevabı atalım. İnsan zihni boşluk sevmez. Eğer siz bir lider, bir yönetici olarak gerçeği masaya şeffafça koymazsanız, o sessizliğin bıraktığı boşluğu fısıltı gazetesi doldurur. 130. bölümde sessizliğin o stratejik gücünü, o mevcudiyet, presence dediğimiz halini kullanmayanların odadaki havayı nasıl tükettiklerinden bahsetmiştik. İşte dedikodu o odadaki havayı zehirli bir karbonmonoksit gibi böyle sessizce vakumlayan şeyin ta kendisi oluyor. Devam edersek biraz böyle ağdalı kalabalık kalabalık cümleler kuruyoruz ama çok dediğim gibi yoğun 32 dakikalık bir metni birazcık bu sohbete sıkıştırmaya çalışınca böyle oluyor. İkinci bölüm hastalık ve dedikodu arasındaki matematiksel fark diyeceğiz. Yazar daha sonra bu ilk bölümdekinin devamında fısıltının ağlar, networkler üzerinde nasıl yayıldığını, epidemiyolojik bir model olan meşhur Daly Candle modeli üzerinden açıklamış. Bir hastalık ile bir dedikodu arasındaki o kritik farkı çok da güzel, keyifli bir şekilde dile getirmiş. Şimdi yazıya bakalım, şöyle söylüyor. Temel dedikodu modelleri bu yayılımı bir salgın hastalığa benzetir. Nüfusu 3 gruba ayırırlar. Cahiller, yani aslında henüz duymayanlar, bu olaya henüz bir şekilde vakıf olmayanlar. Yayıcılar, duyup anlatanlar, yayanlar, bir de bastırıcılar, duyup artık anlatmaktan vazgeçenler. Genelde dedikoduyu aslında bu üç insan tipiyle değerlendiriyorlarmış. Yazar devam ediyor. Ancak buradaki bastırma mekanizması bir hastalıktan çok farklıdır diyor. Bir salgın hastalık modelinde bağışıklı olan biriyle temas etmek virüsün yayılmasını durdurabilir. Ama hasta kişinin kendi durumunu değiştirmez. O halde bir şekilde baktığımızda bu kişi hala hastadır ve başkalarına da bulaştırabilir. Her ne kadar karşısındaki bir şekilde bağışıklığı olsa da. Ancak dedikodu modelinde hikayeyi zaten bilen biriyle karşılaşmak anlatan kişinin hevesini kırar ve onu bir yayıcı olmaktan çıkarıp bir bastırıcıya da dönüştürür. Yenilik hissi kayboldukça dedikodu gücünü yitirir ve nüfusun tamamına ulaşmadan kendi kendini tüketebilir diyor. Yani ben hiç bu gözle bakmamıştım ama bayağı güzel bir yaklaşım. İnsan psikolojisinin matematiğe yansıyan çok keyifli, muazzam bir detayı bu aslında. Bir dedikoduyu durduran şey ahlaki bir aydınlanma falan değil. Kesinlikle bununla alakası yok. Dedikoduyu durduran şey onun artık yeni olmamasıdır. Bir fısıltının yakıtı, o haberi ilk veren kişi olma egosudur. Doğal olarak hevesini kaçırmak, yani aslında kısaca insanların bu dedikodunun bir şekilde durmasının en aslında temel unsurudur diyebiliriz, dedikoduyu durduran. Peki dönelim, neden koca koca şirketler, o zeki sandığımız insanlar en saçma sapan yalan yanlış dedikodulara bu kadar çabuk kanıyorlar peki? Bir de bunu düşünelim. Yani baktığımızda neden bir toplantı odasında gerçeği, buz gibi verileri masaya koyduğunuzda o fısıltıyı anında durduramıyorsunuz? Çünkü 121. bölümde May Peng'in de altını çizdiği gibi veriler güven inşa etmez. Bunu unutmayın. Dedikodu insanın temel böyle ilkel diyebileceğimiz noktadaki o beynine, o amigdaladaki korku ve aidiyet hissine doğrudan hitap eder. Şimdi bu böyleyken veri ise sadece mantıklı neokorteksinizde sesleniyor. Yani ikisi aslında beyninizde bambaşka yerlere hitap ettiği için bir şekilde birbirlerinin yerine bir şekilde bir şeyler olması, bir şeyler yapmaları gibi bir durumda pek mümkün değil. İnsanlar bir fısıltı duyduklarında her zaman o ilkel duyguya inanmayı seçiyorlar. Öncelikleri her zaman için bu olacak. O yüzden o dedikoduyu durdurmanın yolu çalışanların önüne daha çok Excel tablosu sunmak değil. Aranızdaki o kopmuş olan güven köprüsünü yeniden sabırla inşa etmektir diyebiliriz. Yazıya devam edelim. Üçüncü bölüm semantik kayma yalanın doğruya dönüşme illüzyonu diyeceğiz. Şimdi dedikodu sadece yayılmaz. Aynı zamanda kulaktan kulağa geçerken değişiklik de gösterir, değişir, dönüşür hatta. Yazar bu durumu bilgi teorisi, information theory üzerinden şöyle açıklamış. Bir mesajın kulaktan kulağa yayılması çok önemlidir. Çünkü dedikodun neredeyse hiçbir zaman değiştirilmeden tekrar edilmez. Bir hikaye ana iddiasını korurken bağlamını kaybedebilir, ahlaki bir renk kazanabilir veya eldeki kanıtların gösterdiğinden çok daha kesin bir hale bürünebilir. Evet. Ama sürekli tekrarlanmak bir iddiayı sosyal olarak sabitleyebilir ve onu bağımsız olarak doğrulanmadığı halde sadece tekrarlandığı ve karşılıklı onaylandığı için grubun ortak gerçeklik olarak kabul ettiği bir pseudo gerçeğe yani sahte gerçeğe dönüştürür diyor. Yoğun bilgi dediğim gibi biraz böyle kafa odak zorlayan da bir bilgi ya da en azından metinler. Ama şöyle bakalım o meşhur kulaktan kulağa oyununu düşünelim. Basitleştirelim işi. Kurumsal hayatta bunun o kadar tehlikeli sonuçları var ki aslında. Ajanslarda ya da büyük şirketlerde çok sık yaşanır bu. Yönetim kurulundan bir karar çıkar. Önümüzdeki çeyrekte bazı operasyonel maliyetleri kısacağız misal. Bu mesaj koridora indiğinde birinci ağızdan bütçeler daralıyor ha. İkinci ağızdan bonuslar iptal edilecekmişe. Üçüncü ağızdan ise şirket küçülmeye gidiyor. Yarımızı kovacaklar ya falan gibi artık böyle içi bomboş cümlelere dönmeye başlar. Şimdi mesaj bağlamını yitirir. İnsanların kaygılarıyla bezenir ve daha önce 99. bölümde konuşmuştuk. Bilgi yanılsaması tuzağına düşeriz bu durumda. Sosyal medyada fısıltı gazetesiyle önümüze düşen her dedikoduyu üst üste okuyunca o konu hakkında gerçeği öğrendiğimizi sanma illüzyonuna kapılırız aslında. Yani oysa ortada bir gerçek yoktur ya da sadece defalarca tekrarlanarak kemikleşmiş bir sahte gerçek, bir pseudo fact vardır. İletişimde yazılı ve şeffaf kültürün olmadığı her yer bu problemi, bu tarz semantik kaymanın kurbanı olmaya mahkumdur. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu noktada. O yüzden aslında bu bilgilendirme, şeffaflık, iletişim süreçleri bunlar bu yüzden aslında çok kıymetli. Ya ama tabii bazı şirketlerimiz bunları pek de oralı olmadan değerlendiriyor. Son olarak algoritmaların silahlandırdığı fısıltılar diyelim. İşin en ürkütücü boyutu ise aslında baktığımızda bu insani zaafımızın teknolojiyle buluştuğu yer. Şimdi yazar eskiden sadece köy meydanlarında dönen bu fısıltıların platformlar tarafından nasıl bir nükleer silaha dönüştürüldüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemiş. Baktığımızda şöyle söylüyor. Sosyal platformlarda dedikodu artık sadece bir ağ modeli olmaktan çıkar. Dinamik bir güçlendirme, amplifikasyon modeline dönüşür. Bir söylenti kişinin sadece arkadaşına anlatmasıyla değil, retweetler, yorumlar, beğeniler vesaire bunlarla körüklenir diyor yazar. Bu görünürlük daha fazla etkileşim doğurur. Bu da büyük çaplı araştırmalar yalan haberin doğru habere kıyasla daha uzağa, daha hızlı, daha derine ve daha geniş bir kitleye yayıldığını da gösteriyor. Şöyle bir söz var ya işte İngilizce'de Good news travels slowly, bad news has wings. Yani iyi haberler yavaş yavaş yayılır, kötü haberin kanatları vardır diye. Bu da böyle bir şey. Dedikodu dediğimiz konu da bayağı kanatlanmayı bırakın. Sırtında roketler, jet motoru falan var yani öyle bir şey oluyor. Algoritmalar nüansları, ince detayları ödüllendirmez. Zaten problem buradan başlıyor. Özellikle işte X'te mavi tikiniz varsa, parasını verdiyseniz Blue'ya, artık bilginin doğruluğu ya da benzeri bir şey önemli değil. Etkileşim önemli. Doğal olarak gerisi çok da tın yani. Sonuçta tepkiye, reaksiyonu ödüllendiriyor bu sistemler. Ve bu sistemler işte beynimizi sürekli bir öfke ve üretilmiş çatışma akışıyla besleyerek dünyayı biraz da düşmanca diyebileceğimiz, biraz böyle farklı bir şekilde ele almamıza sebep oluyor ve diğer insanları ise rakipler olarak görmemiz için de bizi yavaş yavaş eğitiyor diyebiliriz. Yazar bunları bahsetmiş. Bu cümleleri kurarken aslında işaret ettiği o karanlık çukur, fısıltıların yapay zeka ve platformlar tarafından nasıl devasa bir sektör haline getirildiği gerçeği aslında. Ve sonuç itibariyle buna şaşırıyor muyuz? Elbette hayır artık. Yani çok da bizi şaşırtacak bir konu değil. Johann Westenberg 83. bölümde sanat öldü, yaşasın etkileşim derken tam olarak bunun altını çizmişti aslında. Algoritmalar bir haberin doğru olup olmadığına, o bilginin insanlığa faydasına falan bunlar da bakmazlar. Sadece o içeriğin ne kadar paylaşıldığına, insanların ne kadar ekranda tutulduğuna ya da ne kadar uzun süre oraya odaklandıklarına falan bunların detaylarına bakar. Yani özünde dedikodunun hızına bakar. Daha önce işte birkaç bölümde de söyleyip durduğumuz o hamster çarkı olayı bugün platformların ve algoritmaların bizi sürekli kışkırtarak o dedikodu ve öfke çarkının içinde koşmaya zorlamasına benziyor. Etkileşimin tiranlığı basit bir dedikoduyu bilişsel bir kitle imha silahına dönüştürebiliyor. Ve bizler de o çarkın içerisinde her gördüğümüz fısıltıya bir şekilde inanıp onu yayarak bu sistemin gönüllü işçileri haline geliyoruz. Şöyle toparlarsak kurumsal kültürün artık bu bir gaz kaçağı gibi bir durum. Çok riskli de bir noktası. Baktığımızda sadece böyle liderlik dediğimiz şey vizyon belirlemek değil. Aynı zamanda o vizyonun aşağıya nasıl, hangi kelimelerle ineceğini de tasarlamak. Eğer siz stratejinizi açık, net ve şefkatli bir dille anlatmazsanız sistemler fısıltılara dönüşüyor. Fısıltıların olduğu yerde gerçeğin sesi kısılıyor ve mükemmellik nasıl arabayı yolda bırakan ince bir yakıt sızıntısıysa dedikodu da bu fısıltı da bir şekilde bunlar da bu tarz detaylar da kurumsal kültürün, arkadaşlıkların hatta toplumların en büyük, en görünmez gaz kaçağı oluyor. Ufak bir kıvılcımda, ufak bir kriz anında her şey paramparça oluyor. Yazarımız bu yazısı ile aslında bize şunu bir kere daha hatırlatıyor. İnsan doğasının o bilmek ve yaymak isteyen ilkel tarafını yok edemeyiz. Algoritmaların bizi öfkelendirmeye çalışan o tuzağını tek başımıza kıramayız. Ama yapabileceğimiz bir şey var. Bize gelen o fısıltıyı, o dedikoduyu bir başkasına aktarmadan önce o meşhur stratejik duraklamamızı yapmak. Bu bilgi doğru mu? Bu bilgiyi yaymak kime fayda sağlıyor diye sormak önemli bir nokta. İşte o fısıltı zincirinin içindeki kopuk halka olma cesaretini gösterebilmek, bir şeyi bir yerde durdurabilmek. Ve sonuçta o durduran bir olabilmek şu demek oluyor aslında. Evet, fısıltılar sistemleri kurabilir. Evet. Ama o sistemin nasıl çalışacağına karar veren şey sizin o fısıltıyı duyduğunuzda vereceğiniz tepkidir. Fısıltıyı duyan bir cahil olarak kalabilirsiniz. O zinciri koparan olabilirsiniz. Onu büyüten bir yayıcı da olabilirsiniz. Veya o yalanı, o fısıltıyı orada bitiren erdemli bir bastırıcı olmayı da seçebilirsiniz. Sonuçta güç sizin elinde, bizim elimizde. Yani yapacak da bir şey yok. O yüzden aslında söylenmek yerine bu anlamda bunun aleti olmamak, buna bir şekilde alet olmamak ve bunu doğru yönetmek kıymetli olan nokta. Neyse, hızlı hızlı uzun bir bölümü toparlayarak gitmeye çalıştım. Biraz bazı yerlerde aksadığım oldu ama artık idare edin, yapacak da bir şey yok. Biraz dediğim gibi hızlıca ve çok geniş bir şeyi toparlamaya çalışmak biraz zor oldu. Ama güzelce tamamladık diyebilirim. Bir sonraki bölümde tekrar yeni bir sohbetle, yeni bir muhabbetle bir araya gelene dek kendinize dikkat edin ve kelimelerinize ve o stratejik sessizliğinize çok iyi bakın, çok dikkat edin. Hoşça kalın.